Ayrım 4. Alper Camus. Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 56. Vandal Yürek. "Bunu unutmayacağım," dedim kanepeye bacaklarını uzatmış, bir yandan sigarasını tellendirip bir yandan elindeki kitabın sayfalarını karıştıran Hatice ablaya. Kitaptan kafasını kaldırıp yüzüme baktı. Bir an düşündükten sonra gülümsedi. "Bamya?" "Bamya," diye onaylarken kitabının kapağına bir göz attım. Erbain. İsmet Özel'in 40 yaşına kadar yazdığı şiirleri derlediği kitaptı bu. "Kincelik kötüdür," dedi. İnsanı aşka davet eden bir tavırla gözlerini iri iri açarak. "Yaşamak bir sanrı değilse öcalanmak gerektir," diye karşılık verdim. Sonra onu taklit ederek gözlerimi kocaman açtım. Öc alınmazsa çocuklar bile birden büyüyebilir. Ve böylece ilk kez ona kahkaha attırmayı başarmıştım. "İsmet Özel okuyan bir çocuk," dedi. "Kimin aklına gelir? Oysa beşik kertmesinin canına kasteden köylü kızları arasında tonla hayranı vardır eminim." Hatice abla ayaklarını toplayıp oturur pozisyona geçti. Keşke öyle yapmasaydı diye düşündüm. Çünkü öbür türlü bacaklarına daha rahat bakabiliyordum. Ama bir şey demedim tabii. Sapık olduğumu sanmasını veyahut anlamasını diyeyim istemezdim. Şimdi yüzünde müşrik bir ifade vardı. "Çok mu kızdın bana?" "Hayır, ama bundan sonra sana karşı daha dikkatli olacağım." Hatice ablayla nereye varacağı belirsiz cilveleşmemizi kesintiye uğratan, tarih öncesinden kalma numaratörlü telefonumuzun cayır cayır çalan ziliydi. Müstakbel felaketim sese doğru bir hamle ettiyse de bir el hareketiyle onu durdurup telefonu açtım. "Alo?" Kararlı bir bekleyişten sonra yanıt geldi. "Ben Feriha. Kiminle görüşüyorum?" Gerilmiştim. Yengem sessizliğime 2 saniye kadar katlandıktan sonra "Sana soruyorum, dilini mi yuttun?" diye çıkıştı. Bir an telefonu suratına kapatmak geçti içimden. Ne söylesem beni paylayacağını hissediyordum çünkü. Öte yandan beni tanımışsınızdır. Kendini acı çektirme eğilimin bir hali yüksektir. "Ben yeğeninizim," diye yanıtladım en efendi ve sahtekar tavrımla. "Annemle babam işteler. İsterseniz iş ya da cep telefonlarını verebilirim." "Yeğenim ha?" Sesi alaycı, hatta aşağılayıcıydı. "Ananın sözünü ettiği velet sensin demek." "Evet evet," dedim. "Siz de anamın sözünü ettiği cadı olacaksınız." Hiç kimseye bir turdan fazla avans vermek gibi bir adetim yoktur. "Oh oh maşallah, dilin papuç kadarmış." Sesi öfkeli değil, bilakis keyifliydi. En büyük zevki karşısındakini alçaltmak olan birinci sınıf bir narsist sapıkla karşı karşıyaydım. "Ananla baban gibilerden de bu beklenir zaten," diye devam etti. "Ne demişler? Soydur çeker, boktur kokar." "Ne istiyorsunuz?" diye kestim sözünü. Şimdi her yanım zangır zangır titriyordu ama ağzıma geleni söyleyip onu daha fazla mutlu etmek istemiyordum. "Söyle babana," dedi uğursuz bir sesle. "Nebi'nin vasiyeti var. Mezarına bir demet menekşe bırakacağım. Tek başıma gidemem. Gelsin babam beni alsın. Adamcağız gözlerinin önünde öldü, hiçbirinin kılı kıpırdamadı. Bu kadarını yapsın bari." "Katil kim oynamak istediğinizden emin misiniz hakikaten?" "Ne?" "Ben götürürüm sizi amcamın mezarına," diyiverdim. Bu pis acuzenin babamı daha fazla üzmesi fikrine katlanmam mümkün değildi. Sessiz kalma hakkını kullanma sırası boyu devrilesicideydi. Bu arada Hatice abla normal dışı bir şeyler cereyan ettiğini fark etmiş yanıma kadar gelmişti. Bakışlarıyla bana bir soru sordu. Ben de bakışlarımla ona bir cevap verdim. "Nasıl götürecekmiş senin gibi bir bacaksız beni kabristana?" diye sordu sonunda Ferah. "Taksi masrafını karşılamanız yeterli," dedim. "Ya da dilerseniz çay kaşığıyla kumbaramda biriktirdiğim bozuk paraları çıkarmaya çalışabilirim." Feriha pis bir şeyler homurdanıp çat diye kapattı telefonu. Hatice ablaya Feriha ile ilgili açıklamalar yapmaya hazırlanıyordum ki soru beklemediğim yerden geldi. "Kumbarandan para mı aşırıyorsun sen?" "Hoşlanıyorum senden," diye cevap verdim. Sonra da bir nefeste lastik papuçlarımı ayağıma geçirip evin dış kapısına yöneldim. "Görüşürüz sonra." Dönüp yüzüne bakacak cesaretim yoktu ama adım gibi biliyordum ki arkamdan gülüyordu. Kendimi dışarı atmıştım atmasına da şimdi ne halt edeceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Böyle durumlarda hep olduğu gibi adımlarım beni güzel yerli apartmanına doğru yönlendirdi. Ne var ki en fazla birkaç adım atabilecektim. Sokağın diğer ucunda peydahlanan kırmızı bir şey beni olduğum yere çivilemişti. Öylece kala kalan sadece ben değildim. Köpekler havlamıyor, rüzgar esmiyor, saatler bile ilerlemiyordu. Hayat havada asılı kalmış bir martı boku gibi duruvermişti. Kainattaki tek devinim, kaldırımda bir şiir gibi süzülerek bana doğru yaklaşan arzunun o kızıl nesnesine aitti. Düldül diye inledim ihtirasla. Kansız Celal'in babasının motosikletiyle duvara geçirecek kadar gözünü döndüren aletti bu. Anlıyordum onu. Sürücü Mümtaz abi tam önüme geldiğinde frene basıp durdurdu. Yüreğime saplanan al saplı hançeri. "Naber lan?" dedi. Sonra da genizden gelen o uyuz sesiyle "Mümtaz abi nereden baksan 12 yaşında, benim hatırımı falan soracak bir tip değildir." Namussuz, düldülüyle böbürlenmek için yapıyordu mahsustan. İyidir, dedim bozuntuya vermeden. Hayırlı olsun. Ha bu mu? Ayaklarına yattı namussuz, ellerini direksiyona vurarak. Beğendin mi otomobilimi? Fena değil, dedim ben de gıcıklığına. Kaç motor? Ne motoru lan? Dalga mı geçiyorsun? Yok abi, sen otomobil falan deyince. Mümtaz abi gözlerini kısıp bana şöyle bir baktı. Neyse ki sonunda sopa istememe değil aptallığıma ver diyor bunu. Motorlu değil bu diye açıklamaya girişti. Pedalla çalışıyor ama 3 vitesi var. Süper dedim. 1 metrelik plastik bir arabada 3 vites. Ne anlarsın lan sen deyip vitese davrandı Mümtaz abi. Bir tur verir misin gezeyim diye sordum gururumu ayaklar altına alma pahasına. Veririm dedim Mümtaz abi. O bir saniye mutluluktan bayılacağım sandım ama sonra ayı gibi gülerek elini şaklatıp nah işareti yaptı. Bunu veririm ister misin? Şeytan diyordu kafa göz giriş piç kurusuna. Belki o sikindirik düldüğünden çıkamadan birkaç tane yapıştırıp kaçabilirdim. Ayıp ediyorsun Mümtaz abi dedim yutkunarak. Ne olur yani biraz kullansan? Nasıl kullanacaksın lan sen bunu o boyunla? Kullandım ki daha önce diye yalan attım. Yok ya. Artık iyiden iyiye kafayı alıyordu beni. Kuzenimin de var aynısından dedim. İki tekerlekli bisiklet sürmeyi kıvıramayınca bundan aldılar. Tanrım ölecektim kıskançlıktan. Siktir lan indirme beni aşağıya. Bunu söyledikten sonra da çekti gitti serseri egzozuna boğuldum. Metaforik anlamda yani. Yoksa öyle bir zamazingosu yok aletin. Bildiğin oyuncak işte. O kadar da büyütülecek bir halt değil aslında. Her şeye rağmen düdüğü konusunda yaşadığım hayal kırıklığı içimde güçlü duygular uyandırmış olacak ki o noktada pek çok sosyopat gibi ben de madem kendime bir hayrım dokunmuyor bari dünyayı kurtarayım diye düşünerek ümitlerin kapısında aldım soluğu. Bu kez yüzleşmeden kaçmayacaktım. Acımadan bastım yas evinin ziline. Kapıya 15 yaşlarında ağlak suratlı, gözleri ve saçları kömür gibi siyah, genç rısı bir kız açtı. Sol kolu dirseğine kadar sarılıydı. Boş boş bakıyordu ve herhangi bir şey söylemeye niyetli olmadığı açıktı. Merhaba dedim. Ben Ümit'in arkadaşıyım. Ne yapıyor diye merak etmiştim de. Ne işin var senin burada? Diye tanıdık bir yüz kızın arkasından çıkıverdi birden. Gayri ihtiyari gülümsedim. Bu Ümit'ten başkası değildi. Ben senin arkadaşınım Ümit dedim kollarımı ona sarılacakmışçasına iki yana açarak. Ne yapıyorsun diye merak ediyordum. Sevinmiştim keratanın sağ salim dönmesine. Ümit'in zavallı yüzünde gülümsemeye benzer bir ifade bir an belirip kayboldu. Gel gel diye içeri buyur etti beni. Bu arada kapıyı açan kız ben nasıl olduğunu anlayamadan ortadan kayboluvermişti bile. Ne var ne yok? Şşt diye susturdu beni Ümit. Sessiz ol. Tamam tamam dedim. Merak ettim iyi misin diye. Ümit girişin hemen karşısındaki çift kanatlı kapalı kapıya tedirgin bir bakış atıp eliyle evin derinliklerine çağırdı beni. Gel böyle. Neler oluyor diye sordum davete icabet ederken. Sosyal hizmetler uzmanı görüşme yapıyor diye fısıltıyla cevap verdi Ümit. Oradan yeterince uzaklaşmadan konunun ayrıntılarına girmemem gerektiğini anlamıştım. Birlikte ince uzun koridordan geçip evin arka tarafındaki küçük bir odaya girdik. Yerde bir halı, köşede bir komodin, pencerenin kenarında bir karyola, bu karyolaya dik zemine yayılmış bir döşek ve kapının hemen yanı başında duran metal yürüteç dışında odada hiçbir şey yoktu. Yürütece baktığımı gören Ümit şefkatle okşadı aleti. Bunu bir hafta önce Yusuf dayım almıştı Mehmet'e. Kendi kendine yürüyebilsin diye. Sözleri boğazında düğümlendi. Gözlerinde biriken yaş silip yerdeki döşeğin bir kenarına oturdu. Eliyle de bana karşısına geçmemi işaret etti. Dediğini yaparken karyolanın üzerindeki şitenin örtülerinin tamamen kaldırılmış olduğuna dikkat ettim. Mehmet'in yatağı olmalıydı bu. Bulunduğumuz yerde Ümit'in onu öldürdüğü oda. Sosyal hizmetler uzmanına görüşmesi yapıyor Ümit. İşte inceleme raporu sunacak benimle ilgili. Onun için ailemle, arkadaşlarımla falan konuşuyor. Ne olacak peki rapor sununca? Ona göre tedbir amaçlı gözetime alacaklar beni, dedi Ümit en uysal tavrıyla. Sosyal hizmetler, inceleme raporu, tedbir amaçlı gözetim. Bak ne güzel işliyordu devletin ıslah projesi. O güne kadar hepi topu 300 kelimeyle bildirişen 10 yaşında bir çocuğun hayatına ne kadar zengin kavramlar kazandırmıştı şimdiden. Nasıl yani Ümit, diye ısrar ettim. Hapse falan mı atacaklar seni? Orasını bilmiyorum, diye büktü boynunu kaderine razı. Şimdi kiminle konuşuyor peki? Dilek ablamla. Kapıyı açan? Yok, o Safinaz ablam, pek konuşmaz o. Yersizdi biliyorum ama gülmem gelmişti birden. Ablalarından birinin adı Dilek, öbürününki Safinaz mı? Başıyla onayladı. Rahmetli babaannem ölünce onun adını vermişler ablama. Şimdi anlaşıldı, dedim. Yoksa bu devirde Safinaz adını kim koyar ki kızına? Ümit bakışlarını yüzüme çevirdi. Babaannemin adını alan Dilek ablam. Ha pardon, ben en iyisi bu mevzuya saplanıp kalmayaydım. Kolu sarılıydı ablanın, kaza falan mı geçirdi? He, diyerek kestirip attı Ümit bunu da. Yusuf dayınla tanıştık biliyor musun, dedim. Belki bu konu ilgisini çeker diye. Çok esaslı bir güvercinlik kurmuş çatıya. Bırak ya, diye bir kez daha elimde patlattı imsarlık politikamı Ümit. Kuşbaz olacakmış. Allah'ım manyağı. Doğru söylüyordu ya. Bir kez daha suyuna gidersem iyiden iyiye samimiyetsiz görünecektim gözüne. O yüzden pas geçtim Yusuf abi bahsinde. Bu arada annen nerede Ümit? Bir elini öpüp başsağlığı dileyeyim. Hastanede annem. Ben bu anı daha önce de yaşamamış mıydım sanki? Sebep? Fenalık geçirdi. Mehmet'in ölümünden beri hep fenalık geçiriyor. Yatırdılar şimdi. Yusuf dayım bekliyor başında. Büyük geçmiş olsun Ümit. Durumu nasılmış biliyor musun? Kötüdür bence, diye yüzünü ekşitti. Haklıydı da sanıyorum. Felaket paratoneri gibiydi bütün aile. Annemin çok hastalığı var benim. Tansiyon, şeker, kalp. Benim annemin de sağlığı pek iyi değildir, diye hiç değilse bu konuda acısını paylaşmaya çalıştım. Kalbi var mı annenin? Şöyle bir düşündüm. Varsa da belli etmiyor. Allah şifa versin, dedi Ümit bacaklarından birini kıçının altına almaya çalışırken. Ancak yüzü acıyla buruştu ve tekrar eski pozisyonuna döndü. Hayrola? Yok bir şey. Kesinlikle vardı bir şey. Uzanıp pantolonunun paçasını yukarı çektim. Dizinden aşağısı mosmordu. Bu ne Ümit? Ümit sinirli bir hareketle elimi itip paçasını aşağı indirdi. Yok bir şey dedim. Kan beynime çıkmıştı birden. Karakolda mı yaptılar bunu sana? Hoş geldin diye bir ses böldü sorgulamamı. Dönüp sesin geldiği yöne baktım. Ümit gibi kumral, ufak tefek bir genç kız. Safinaz'ın boyca değilse de yaşça büyüğü. Dilek olmalıydı bu. Dilek ablanın gözleri kardeşlerine göre daha hoşnut bakıyordu ama bu bir genç kızdan ziyade 100 yaşında bir kadının beklentisi hoşnutluğu gibiydi. Hoş bulduk diye yanıtladım. Ümit'in arkadaşıyım ben. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun dedi kız. Sonra Ümit'e döndü. Çıkıyor İrfan Bey. Git yolcu et. İrfan Bey sosyal hizmetler uzmanı mı oluyor diye sordum ve cevabı beklemeden kapıya doğru fırladım. Nereye be? Deli misin sen? Diye bağırdı arkamdan Ümit. Safinaz abla nezaretinde evden çıkmadan hemen önce yakaladım gidenin sosyal sorumlusunu. İrfan Bey buyur. Sosyal hizmetler sorumlusunun yaşı beklediğimden genç, bakışları beklediğimden şefkatliydi. Ümit koştura koştura peşimden gelmişti ama onun bir şey söylemesine fırsat bırakmadan Ümit hakkında rapor hazırlıyorsunuz değil mi? Diye sordum. Öyle. Benimle konuşmadan nereye gidiyorsunuz peki? Sen kimsin ki? Arkadaşıyım diye cevapladım. Prosedür bu değil mi? Çocuğun ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmek. Önce kala kalmıştık. Herkes bir diğerinden bir tepki bekliyordu. Sonunda garip ama sessizliği bozan Safinaz abla oldu. Kurabiye yaptıydım. İrfan Bey soran bakışlarını ona çevirdi. Bir şeyler söyleyecek gibi dudaklarını kımıldattı ama Safinaz abla fırsat vermeden ekledi. Çay da var. İrfan Bey kafasını kaşıdıktan sonra peki öyleyse dedi. Ayakkabılarını çıkarıp yeniden sorgu odasına yöneldi. Gel bakalım. Onun peşinden giderken minnetle gülümsedim Safinaz ablaya. Dünyanın tüm delileriyle aramdaki bu sessiz anlaşma hem hoşuma gidiyor hem de biraz ürkütücü geliyordu bana. Böylece İrfan Bey ile birlikte geçici sorgu odası olarak kullandığı salona girip yemek masasının kenarında yan yana duran iki sandalyeye oturduk. Sosyal hizmetler uzmanı az önce topladığı evrakları bir kez daha çantasından çıkartıp masaya yayarken Dilek abla da bize kurabiye ve çay ikramında bulundu. Ve yanılmıyorsam bunları yaparken inceden cilveleşiyorlardı da. Aşk her yerdeydi. Çayımı önüme koyduğu sırada gözüm bir anlığına Dilek ablanın sağ bileğindeki tuhaf yamukluğa takıldı. Onu utandırmamak için hemen bakışlarımı kaçırdıysam da Dilek abla fark etmişti bunu. Ben çok küçükken kırılmış, sonra da yanlış kaynamış diye bu ufak kusuruyla barışık olduğunu göstermek istercesine gülümsedi. Sonra da hadi bize kolay gelsin deyip odayı terk etti. Bakışları onun arkasından takılı kalan İrfan Bey'in suratında merhamet, hayranlık ve aptallık karışımı bir ifade vardı. İşte artık siz de aşkın ne olduğunu öğrendiniz. Ölü evinin sevdalı yüreği kırtasiye hazırlıklarını tamamlayıp ad, soyad, adres bilgisi falan gibi bürokratik bilgilerimi güzelce kaydetti. Ancak bu noktadan sonra ne sorması gerektiği konusunda hiçbir fikri yok gibi göründüğünden "Ümit'i o hale siz mi soktunuz?" diye ben başlattım tatlı sohbetimizi. Afallamıştı kamu görevlisi. Ne? Bacakları çürük içinde. Belli ki sağlam sopalamışlar zavallıyı. Siz mi yaptınız diye soruyorum. Ümit dayak mı yemiş? Şaşkınlığı samimi görünüyordu. Yine de kafasını öte yana çevirdi diye onu affedecek değildim. Güzel inceleme yapmışsınız, tebrik ederim. Bizde asla olmaz öyle bir şey dedi isyanlı karışık bir inkar tonuyla. Öyleyse karakolda yaptılar diye üstüne gitmeyi sürdürdüm. Suratı allak bullak bir halde kafasını kaşıyıp önündeki kağıda bir şeyler yazdı. Bilemiyorum, araştıracağım ama bu meseleyi. İyi olur dedim. İş başa düşerse yakarım hepinizi, haberiniz olsun. Çok üst düzey tanıdıklarım var. İrfan Bey bir süre sessizce beni inceledi. Yetişkinlerin çoğunun benimle tanıştıktan hemen sonra içine düştüğü tefekkür haline bürünmüştü. Anlamaya çalışıyordu. Çok gelişmiş bir çocuk mu, az gelişmiş bir cüce mi, yoksa sadece bir kabus muydum? İç dünyasına yaptığı bu yolculuktan bir netice alamayacağını fark edince ''Nereden tanıyorsun Ümit'i?'' şeklinde banal bir soruda karar kıldı. ''Mahalleden'' diye yanıtladım kısaca. ''Ümit hakkındaki kanaatiniz nedir, öğrenebilir miyim?'' İrfan Bey yüzünü buruşturdu, çenesini ovuşturdu. ''İyi alamet değildi bunlar, bilemiyorum'' diye kıvrandı. ''Çok içine kapanık bir çocuk, pek bir şey anlatmıyor. İletişim kurmayı reddettiği sürece ona yardımcı olamam.'' İletişim kurmanın farklı yolları vardır dedim ve teklifsizce uzanıp elemanın önündeki kağıtları çekip aldım. Görüşme notlarını okursam bu şaşkınlıktan daha fazlasını anlayabileceğimden emindim. Ne yapıyorsun öyle sen diye hışımla kağıtları kapıp aldı elimden. Sonra da öfkeyle bir yanı soru sıraladı. Söyle bakayım anne baban ne iş yapıyor senin? Nasıl bırakıyorlar senin yaşında çocuğu sokaklara? Yoksa evden mi kaçtın? Devletimizin zora düştüğünde hışmını mağdura çevirme refleksinden nasibini almıştı sosyal hizmetler sorumluluğumuzda demek ki. Sakin olun dedim kurabiyelerden bir tanesini ağzıma atarak. Yardım etmeye çalışıyorum. Ümit iyi bir çocuk. Kardeşine kasıtlı olarak zarar vereceğine inanmıyorum. Artık insafa geldiğinden mi yoksa bir sorunlu çocuk dosyası daha açmaya üşendiğinden mi bilemiyorum. Soruşturma önergesini geri çekti İrfan Efendi. Anlıyorum. Arkadaşın için üzülüyorsun dedi derin bir nefes aldıktan sonra. Hepimiz onun iyiliği için çalışıyoruz. Ama bir daha böyle bir şeyin olmasına izin verilemez. Verilemez, edilemez, bildirildi. Cumhuriyet tarihimiz edilgen kiplerden ve gizli öznelerden ibaretti. İrfan Bey iyiydi, hoştu da kendisinden bir fayda beklemek aşırı imsallik olacaktı. Ondan öğrenebileceğimi öğrenip yapılması gerekeni kendim yapmalıydım. Kardeşinin ölümüyle ilgili ne söylüyor peki Ümit diye sordum. Cevap alabileceğimden pek emin değildim. Ne söyleyecek diye omuz sikti İrfan Bey. Bastım yastığı suratına öldürdüm diyor. Yastık mı diye dikildim. Mehmet'in boynunda boğulma izleri yok muydu? Yastıkla nasıl yapacak ki böyle bir şeyi? Elleriyle boğulmayınca yastıkla boğmuştur. Ya da tam tersi ne fark eder? Peki kardeşinin dövmesiyle ilgili ne diyor? Bir şey demiyor. İrfan Bey artık iyice soğumuş çayını bir dikişte bitirip evraklarını toplamaya girişti. Benden pek bir şey öğrenemeyeceğini anlamış, ona göre ayrıntılar denizinde debelenmemden de sıkılmıştı. Tabii bu görüşmenin asıl amacının benim kendisini sorgulamam olduğu düşünülürse bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çocuk acımadan kardeşini öldürmüş, bir de niye dövdün diye sormanın pek manası yok değil mi? Birkaç dakika sonra evin kızlarıyla birlikte İrfan Bey'i uğurlamak üzere kapının önündeydik. Ümit ortalıkta görünmüyordu ama. Safinaz ablanın soran bakışlarını fark ettim ama ona verecek bir yanıtım, daha doğrusu hayırlı bir yanıtım olmadığından bakışlarımı kaçırmaktan başka çarem yoktu. En iyisi sosyal hizmetler uzmanıyla birlikte oradan uzamaktı. Ne ki uğurlama seremonisi tamamlanamadan merdivenlerden bazı inlemeler, iç çekişler ve hırıltılar geldiğini işittik. Hemen ardından Yusuf abi kolunda bütün ağırlığını kendisine vermiş 40, 50 ya da 60 yaşında bir kadınla birlikte basamaklarda belirdi. Güç bela kapının önüne geldiklerinde kadın artık ruhunu teslim etmeye hazır gibiydi. Neyse ki böyle bir olay yaşanmadı. Kadın Yusuf abinin kolundan çıkıp bir Bengal kaplanı gibi İrfan Bey'in ellerine atıldı. Oğlum! İrfan Bey ne yapacağını bilemez bir halde kadına yalandan bir destek vererek onu içeri aldı. Safinaz abla hayret verici bir soğukkanlılıkla kulağıma annem diye fısıldayarak tahminimi doğruladı. İsmini annenin diye sordum ona aynı şekilde fısıltıyla ve bakışlarımı kadından ayırmadan. Fahriye. Dilek abla Fahriye teyzeyi İrfan Bey'den devralmaya çalışıyordu ama kadının devletin şefkat dolu kucağından kopmaya niyeti yoktu. Söylemeyin Ümit'e diye bağırdı. Kalp krizi geçirdim. Anne neler söylüyorsun dedi Dilek abla. Ne zaman, nasıl? Duymasın Ümit'im diye karşılık verdi kadın yine çığlık çığlığa. Kalbim. Dilek abla annesinden makul bir yanıt alamayacağını anlayınca Yusuf abiye döndü. Dayı. Yusuf abinin kaş göz işaretleri endişelenecek bir durum olmadığını anlatıyordu. Sanıyorum haklıydı da. Kalp krizi geçiren birine hastaneden öyle pat diye taburcu etmeleri imkansızdı. Büyük ihtimalle İrfan Bey'in merhametini kazanmak için yapıyordu bunu. Peki niye mahalleyi inletecek bir sesle Ümit'i haber ediyordu yaşadığı sahte felaketi? Nitekim bir anda yoktan var olan Ümit şimdi annesinin eteklerine sarılmış feryat figan ağlıyordu. Fahriye Hanım'dan tek farkı zavallının gerçek bir dehşet yaşadığıydı. Anneciğim, anneciğim, iyi misin güzel annem? İyi ol güzel annem. İyiyim yavrum, iyiyim. Merak etme, yok bir şeyim diye inledi Fahriye Hanım. En berbat Yeşilçam melodramlarının en berbat aktrisleri kadar inandırıcı bir tavırla. Gel anne dedi Ümit. Gel seni yatağına götüreyim. Çok geçmiş olsun size dedi İrfan Bey o arada. Ben gideyim artık. Kendisine güle güle diyen tek kişi Dilek abla, Memur Bey hızla ortamdan sıvıştıktan sonra tekrar dayısına döndü. Nesi var? Ablanız biraz heyecanlanmış dedi doktor diye açıkladı Yusuf abi. Azıcık çarpıntısı olmuş hepsi o. Ne Dilek ne de Safinaz abla yadırgamış gibiydi bu durumu. Sonra bana dönüp dik dik baktı Yusuf abi. Sen ne yapıyorsun burada? Herhalde Zeus döndü mü diye sormaya geldim. Çelik gibi bakışlarımız bir süre çarpıştı. Eninde sonunda dönecekler diye gülümseyerek pes etti nihayet rakibim. İyi o zaman ben gideyim artık deyip Dilek ablayı başımla selamladım. Kurabiye ve çay için teşekkür ederim. Sokağa çıkınca derin bir nefes aldım. Mike Hammer'ın da dediği gibi ortalıkta garip bir şeyler dönüyordu. Mantığa uymayan bir şeyler. Üstelik içimden bir ses böyle hisseden tek kişi olmasam da benden başka kimsenin bu konuda kılını kıpırdatmayacağını söylemekteydi. Belki ben de meseleyi kurcalamamalı, işleri oluruna bırakmalıydım. Neticede hayat tecrübem, gerçeklerin çoğunlukla faydadan çok zarar getirdiğini açıkça gösteriyordu. Öte yandan bu muammayı çözmeden içimin rahat etmeyeceğini bilecek kadar da tanıyordum kendimi. Tanrı sonumuzu hayretsin de. Bu düşüncelerle eve doğru ilerlerken karşı kaldırımda park etmiş kırmızı düldülü fark ettim. Mümtaz abi az ötede bir apartmanın girişinde komşu kızı Zuhal'e bir şeyler anlatmaktaydı. Bir kolunu kızın sırtını verdiği kapıya, diğerini beline yaslamıştı. Küçük bir Kadir İnanır ile Türkan Şoray idiler adeta o an. Sevgi emekte Mümtaz abi herhalde bir sürü palavra sıkmak ve soytarılık etmek suretiyle var gücüyle kızın kalbini kazanmaya çalışıyor. Zuhal de onu mahcup bir gülümsemeyle ödüllendiriyordu. Kim bilir, belki bu tabloyu izleyen herhangi biri onlarda ilk aşkın beceriksiz ama muhakkak ki içten ve saf halini görebilirdi. Bense mahallenin öbür ucunda soteye yatmış, kin dolu gözlerle onları izleyen kansız Celal'i görüyordum. 4. ayrımın sonu. Sayfa 72.